Baruh Halevi Aşnak, Rabaş, Mektuplar, 17. Mektup. 18 Ocak 1956. Kalbimin zincirlerine bağlanmış, tüm dostlarıma merhaba. Kızımın düğün nedeniyle şimdiye kadar cevaplamaya vakit bulamadığım 29 Aralık tarihli mektubunuza cevaben yazıyorum. İlk sorunuz şuydu: neden Yakup bir melek kanalıyla oğullarını kutsadı? Ari'nin açıkladığı gibi Stakim'in Narans'ı, üç dünyanın Beria, Yetzira, Asiya içselliğidir. Ruhların kökü Beria dünyasındadır. Ruha Yetzira dünyasından, nefeş Asiya dünyasından uzanır. Tüm ihsan, o, onun yaşamı ve onun özü birdir denilen Atsilut dünyasından uzanır. Atsilut dünyasındaki 10 sefirot 3 anlayışa bölünür. 1- Keter, 2- Hohma ve Bina, 3- Zerampin ve Malkut. Onlar Soreş yani Keter, Mohin yani Hohme ve Bina olarak kabul edilir. Ve Mohin alıcılarına yani Zerampin ve Malkut'a erkek ve dişi, İsrail ve Lea, Yakup ve Rahel denir. Zon, Mohin'i üç dünyanın içselliği olan Erdemli'nin ruhu için alır. Üst bereketi yayan ve aktaran Melek Mattat'tır. Melek Mattat'a hocasının adı gibi dünyanın yöneticisi denir. Bazı zaman Havaya olarak, bazı zaman iki işleyiş yerine getirdiğinden Şaday olarak anılır. 1. Melek Matta Hohma'yı alır ve Beria, Yetzira, Asya'ya verir. Sonra ona, o, onun dünyasına dedi ki, yeter, daha fazla yayma sözündeki gibi Şaday denir. Bu alma arzusunun kaplarına Hohma, almada kısıtlama olduğundan Hohma'nın bereketini işaret eder. Dolayısıyla bereketi yayan tavın sol bacağını geri getirir ve bu sebeple tavın sol bacağı kalındır. Çünkü o klipot içinde parlamaması için sol bacağı geri getirmiştir. 2. Melek Mattat'ın ikinci anlayışı aşağıda olanlarla ihsan edecek hasadimi olmasıdır. Bu sırada onun adı hocasının adı gibi Havaya olur ve Mattat tamamlanır ve efendisinin adı Havaya ile çağrılır. Yakup oğullarını kutsadığında bereket aşağıda olanları yayılana kadar derece düzenine göre kutsamayı uzatmak zorundaydı. Dolayısıyla bereketin oğullarına akması için bereketi Melek Mattat'a kadar uzattı. Böylece Yakup bereketi Atsilut dünyasından Stakim'in Narans'ına ve Beria Yetzira Asya'ya taşıyan ve yayan Melek Mattat vasıtasıyla oğullarını kutsadı ve bu sebeple şöyle dedi: kurtarıcı melek beni kutsayacak. Bununla Maimonides'in "benim adım onun adıyla kuşatılmıştır" sözüne ilişkin ikinci sorunuzu daha iyi anlayabilirsiniz. Onun özünü değil, yalnızca ifşa olanı edinebildiğimizden şunu sormuşsunuz: onun adı hocasının adı gibidir ne demek? Konuşulur ki müşterek at demek, her at bir edinimi belirtiyor demektir. Çünkü edinemediğimizi adlandıramayız. Maneviyatta herhangi bir edinim, özellikle edinen ve edinilen arasında bir bağ olduğunda söz konusudur. Sonra diyebiliriz ki burada bir adın, bir formun ve bereket üzerindeki belli bir sınırlamanın ifşası vardır. Fakat edinilen olmadan, edinmede herhangi bir formdan ve kısıtlamadan bahsedemezsiniz. Ve burada edinim söz konusu olmaz. Bu, onda asla düşünce ve algı yoktur olarak kabul edilir. Bu, onun adının anlamıdır. Yani Melek Mattat vasıtasıyla edindiğimiz şey, hocasının ismi gibi olandır ki bu da bir ifşadır. Yani Mattat, aşağıda olanlara görünen iki anlayışı, Hasadim ve Hohma, Mohin ve Atsilut'un alıcısı olan Zon'a verir. Mattat, Hohma verdiğinde ona hocasının adı Şaday denir. Hasadim verdiğinde ise hocasının adı Havayah olur. Sonra Mattat'a sahip olduğu her şeye hükmeden evin en büyüğü denir. Melek Mattat dünyanın yöneticisidir ve ona hükmeder. Yani onun vasıtasıyla bereket Beria, Yetzira, Asya dünyalarına uzanır. Bu "benim adım onunki ile kuşatılmıştır" sözünün anlamıdır. Yani Mattat adı iki formu içeren bereketi işaret eder. Üçüncü sorunuz, neden Kutsal Tora Efraim'den Menaşe'ye girişte bu kadar detaylandırılmıştır ile ilgili olarak bunu yaradan çalışmasındaki kurala göre açıklayabiliriz. Amaç daima kişinin önünde olmalı ve kişi nihai noktaya ulaşmak ve yaşamdaki rolünün ne olduğunu bilmek için huzur ve sessizliği elde ettiğini söyleyebilmelidir. Bu böyledir. Çünkü yalnızca nihai amaç ifşa olduğunda kişi kendini her türlü yöntemle hazırlar ve tasarrufunda olan güçleri aktive eder. Eğer amaç olmasaydı, güçlerini ve yerine getirdiklerini nasıl dengeleyeceğini bilemezdi. Çünkü alt edilmesi gereken asıl düşmanını, onun gizli güçlerini bilmediği zaman tehlikeler içeren yollara gidebilmek için gerçek araçlara ihtiyaç vardır. Dolayısıyla çalışma düzeninden bahsettiğimizde amaç çok önemli olmalıdır. Ayrıca bilinir ki çalışma yolunda yürümeye başlarken kişi hafiften ağıra geçer. İlk önce anlaması ve yapması en kolay olanı yerine getirir ve öğrenir. Sonra daha zor olana geçer. Ta ki alışana ve eğilimine karşı savaşının tüm yollarını deneyimleyene kadar. Bu sırada en acımasız saldırılarla karşılaşırız. Öyle anlaşılıyor ki birbiri ardına yapmamız gereken iki şey vardır. Yusuf, düzene göre çalışma yolu izlemeliyiz der. Yani kolaydan zora. Yakup ise her şeyden önce amaçtan konuşmamız gerektiğini söyler. Bu mektuba yapılan eklemeler. 1. Üçüncü sorunuz, neden Kutsal Tora Efraim'den Menaşe'ye girişte bu kadar detaylandırılmıştır ile ilgili olarak bilinir ki birinden birinin önce gelmesi konunun önemine bağlıdır. Yaradanın çalışması ile ilgili neyin önemli olduğunu bilmeliyiz. Yani amaca, esas noktaya odaklanmalıyız. Zohar madde 41'de yazılıdır ki, iki tane yüce ve önemli yönetici vardır. Biri İsrail'i sürgünde tutmak ve orada çoğalmalarını sağlamak olan Efraim'den gelen yönetici, ikincisi sürgünden otulmalarını sağlayan Menaşe'den gelen yönetici. Zohar iki tür yargı olduğunu açıklar. 1. Bina'daki Malhut denen Rahamim'den gelen yargı, 2. Malhut'tan gelen yargılar denilen Malhut'taki Malhut'tan gelen yargı. Her yönetici her iki anlayışı da içerir. Menaşe yöneticisinin Rahamim ve merhametteki yargıyı içerdiğini ve Efraim yöneticisinin merhamet ve malhut denilen yargı içinde yargı içerdiğini söyler. Bunu takiben Yakup onları kutsar, yani yargılar hafifletilmelidir. Böylece kurtuluşa erişilebilir. Çalışma düzeni önce merhamet, sonra yargıda olduğundan bilinir ki dört anlayış vardır. 1. Almak için almak, 2. Almak için ihsan etmek, 3. İhsan etmek için ihsan etmek, 4. İhsan etmek için almak. İlk iki anlayış aslında Tora yoluna göre değildir. Fakat Nişma'ya göre ihsan etmek için ihsanla başlar ve buna merhamet niteliği denir. Tora, Nişma'nın ikinci anlayışına ihsan etmek için almak denir ve buna yargı niteliği denir. Bu sebeple Yusuf onları çalışma düzeninde, yani onları önce Menaşe denilen merhamet niteliğinin, sonra Efraim denilen yargı niteliğinin olduğu yerde kutsamak istedi. Fakat Yakup, önem düzenine göre kutsadı. Yani karanlık ışık gibi parlar denilen tüm yargı niteliği ıslah olana kadar. Yakup, merhamet niteliği ile çalışmaya başlasak bile amaç kişiye ifşa olmalıdır diye düşünür. Amaç, ıslahın sonunu elde etmek ve sonrasında düzene göre, yani merhamet niteliğiyle çalışmaya başlamaktır. 2. Melek. Şehina'ya melek denir. Şöyle yazdığı gibi: "Dur, sana bir melek gönderdim." Ona melek denir. Çünkü Şehina matat vasıtasıyla çalışır. Sürgün sırasında bu böyledir. Fakat kurtuluş zamanında Zerafin denilen kralla beraber Divekut'tadır. 3. Ayette yazar: "Ve hayvanlar oradan oraya koştu. Oraya Nuriel, oradan Mattat'tır. Oraya hohma, oradan hasedim demektir. Kişinin zaten hohması olduğundan hasedim alacaktır. Öyle anlaşılıyor ki onun hali hazırda beraberce tam hohması ve hasedimi vardır. Bu sebeple Mattat'a dünyanın yöneticisi denir. Çünkü onun içinde bütünlük vardır." Bu, evindeki yaşlı kişi sahip olduğu her şeyi yönetir sözünün anlamıdır. Yani onun hohması ve hasedimi vardır. Dünyayı yönetirken onun adı Şaday idi ki bu oradan, yani sol olan Sefira Hohma'dan gelen ilk anlayış ve Şaday adının anlamıdır. Sonrasında ikinci anlayışa yükselir. Bu demektir ki Havayah olan Hasadim adına geri döner ve efendisinin Havayah adıyla çağrılır.